Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Seth Stephens Davidovits'un Herkes Yalan Söyler adlı kitabı. İnternet çağında insan davranışını anlamak için hangi verilere güvenebileceğimizi inceleyen popüler bilim ve veri analizi çalışmasıdır. Harvard Ekonomi Doktoralı, eski Google veri bilimcisi olan yazar, özellikle arama motoru sorgularını geleneksel anketlerin karşısına koyar. Temel savı şudur. İnsanlar anketlerde, sosyal medyada ve hatta yakın çevrelerinde daha kabul edilebilir görünmek için cevaplarını değiştirir. Buna karşılık arama kutusuna yazdıkları korku, arzu, önyargı ve sağlık kaygıları daha az filtrelenmiştir. Kitap, ırkçılık, siyaset, ebeveynlik, cinsellik, eğitim, tüketim ve sağlık gibi hassas alanlardan örneklerle bu savı işler. Ancak çalışma, internet verisini her sorunun kusursuz cevabı gibi sunmaktan çok, doğru sorular ve dikkatli yöntemlerle kullanıldığında güçlü bir araştırma kaynağı olarak konumlandırır. Amacı, büyük verinin insan zihnine dair yerleşik varsayımları nasıl sınayabildiğini, aynı zamanda bu verilerin hangi etik ve yöntemsel riskleri taşıdığını göstermektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, arama kutusu, sosyal beğenilme baskısının zayıfladığı bir alan olarak ele alınır, kitabın çıkış noktası. İnsanların başkalarına verdikleri cevaplarla özel olarak yaptıkları aramalar arasında önemli bir fark bulunduğudur. Stephens Davidovits bu farkı sosyal beğenilme yanlılığı üzerinden açıklar. İnsanlar bir anketöre, araştırmacıya ya da arkadaşına daha erdemli, daha başarılı, daha hoşgörülü veya daha sağlıklı görünmek isteyebilir. Bu nedenle gelirini, notlarını, alışkanlıklarını, siyasi görüşlerini ya da cinsel hayatını olduğundan farklı anlatabilir. Arama motorunda ise kişi çoğu zaman bir soruna çözüm, bir kaygıya açıklama veya gizlediği bir düşünceye dair bilgi arar. Bu davranış, arama verisini özellikle hassas konularda değerli kılar. Yazarın önemli katkısı, insanların doğrudan söylediği şeyin tek başına davranışlarının güvenilir kaydı olmadığını göstermesidir. Yine de arama sorguları tam anlamıyla saf gerçek değildir. Merak, mizah, haber etkisi, otomatik tamamlama önerileri ve başkası adına yapılan aramalar sonuçları etkileyebilir. Dolayısıyla kitap anketleri bütünüyle çöpe atmayı önermez. Asıl öneri, kişilerin kamuya açık cevaplarını, gerçek davranış izlerini ve iyi tasarlanmış araştırmaları birlikte değerlendirmektir. Bu yaklaşım. Türkiye'de de anket sonuçları, tüketici araştırmaları veya toplumsal tutum ölçümleri okunurken beyan ile davranış arasındaki farkı sorgulamayı gerektirir. İkinci olarak, büyük verinin dört gücü dürüstlükten deney yapma imkanına uzanır. Yazar, büyük verinin gücünü yalnızca çok sayıda kayıttan ibaret görmez. Ona göre bu yeni kaynakların dört ayırt edici niteliği vardır. Dürüstlük, yenilik, bolluk ve deney yapmaya elverişlilik. Dürüstlük, insanların arama yaparken kamu önünde kurdukları anlatıyı daha az yönetmeleriyle ilgilidir. Yenilik ise geçmişte ölçülmesi zor olan düşünce, istek ve günlük kararların dijital iz bırakmasıdır. Bolluk sayesinde araştırmacılar, küçük örneklemlerin kaçırabileceği yerel, zamansal veya demografik örüntüleri görebilir.
Örneğin, belirli bir bölgede, belirli bir sağlık kaygısının aramalarındaki değişim, resmi verilerden önce dikkat çekebilir.
Deney boyutu da dijital platformlarda farklı mesajların, tasarımların veya önerilerin etkisinin karşılaştırılabilmesini ifade eder. Ancak kitabın mantığı, veri miktarının otomatik olarak bilimsel kalite yaratmadığıdır. Milyonlarca gözlem, hatalı bir ölçümün sorununu ortadan kaldırmaz. Bir arama teriminin neyi temsil ettiğini, hangi grupların internete eriştiğini ve gözlenen ilişkinin neden mi yoksa yalnızca eş zamanlılık mı olduğunu ayrıca araştırmak gerekir. Bu çerçeve, veri okuryazarlığı açısından önemlidir. Büyük veri, sezgileri test etmek için etkili bir araçtır. Fakat bağlamdan, yöntemden ve eleştirel yorumdan bağımsız bir hakikat makinesi değildir. Üçüncü olarak, önyargıların ve gizli tutumların coğrafi izleri, kamusal söylemi sınar, kitapta en çarpıcı bölümlerden biri. Arama verilerinin, toplumların açıkça dile getirmediği önyargıları görünür kılma kapasitesidir. Stephens Davidovits, ırkçılık, cinsiyet beklentileri ve ebeveynlerin çocuklarına ilişkin farklı varsayımları üzerine arama kalıplarını inceler. Bu örneklerin amacı, insanların kendilerini önyargısız olarak tanımlamasının tek başına toplumsal tutumu ölçmeye yetmediğini göstermektir. Özellikle bölgelere göre değişen hakaret içerikli veya ayrımcı aramalar, siyasi davranış ve sosyal iklimle birlikte değerlendirildiğinde, resmi söylemin altında kalan gerilimlere dair ipuçları sunabilir. Benzer biçimde, çocukların yeteneği ya da bedeniyle ilgili aramalarda kız ve erkek çocuklara dönük farklı kaygıların görülmesi, aile içindeki bilinçsiz beklentilerin tartışılmasını sağlar. Burada önemli nokta, bir arama ifadesinin tek başına bir kişinin ahlaki kimliğini kanıtlamamasıdır. Araştırmacı, kelimenin farklı kullanımlarını, haber döngülerini, bölgesel nüfusu ve alternatif açıklamaları hesaba katmalıdır. Kitap bu nedenle veriyi damgalama aracı olmaktan ziyade toplumsal varsayımları araştırma başlangıcı olarak kullanır. Türkiye gibi farklı bölgesel, kültürel ve siyasi deneyimlerin iç içe geçtiği toplumlarda da dijital izlerden kesin karakter yargıları çıkarmak yerine görünmeyen sorunları daha dikkatli sorularla incelemek daha sağlıklı olur. Dördüncü olarak, sağlık. Ekonomi ve siyaset tahminlerinde dijital izler erken uyarı sağlayabilir. Stephen Stavidovitz, arama verisinin yalnızca mahrem düşünceleri açığa çıkarmadığını, somut toplumsal gelişmeleri izlemekte de kullanılabileceğini anlatır. İnsanlar hastalık belirtileri, iş kaybı, borç, gebelik, bağımlılık veya seçimlerle ilgili belirsizlikler yaşadıklarında çoğu zaman önce internete yönelir. Bu yüzden sorgu hacimlerindeki değişimler, sağlık kurumlarının kayıtları veya resmi ekonomik istatistiklerle birlikte yararlı bir erken sinyal oluşturabilir. Kitapta grip benzeri hastalıkların aramalar üzerinden takip edilmesine ilişkin çalışmalar bu potansiyelin bilinen örnekleri arasındadır. Siyasi alanda da kamuoyu yoklamalarının kaçırdığı bazı eğilimleri dijital davranışlar tamamlayabilir. Fakat tahmin yapmak ile neden açıklamak aynı şey değildir. Bir kelimenin daha sık aranması olayın gerçekten arttığını gösterebilir. Ama medya ilgisinin yükselmiş olması da aynı sonucu doğurabilir. Ayrıca arama motoru kullanıcıları toplumun tamamını eşit biçimde temsil etmez. Yaş, gelir, eğitim, internet erişimi ve platform kullanımı sonuçları çarpıtabilir. Bu nedenle yazarın en verimli yaklaşımı, dijital veriyi resmi istatistiklerin yerine geçirmek değil, onları sınayan ve tamamlayan bir kaynak olarak kullanmaktır. Uygulamada kurumlar, arama eğilimlerini saha araştırması, İdari kayıtlar ve uzman değerlendirmesiyle birleştirdiğinde hem daha hızlı hem de daha temkinli kararlar alabilir. Son olarak, mahremiyet ve nedensellik sorunu veri devriminin vazgeçilmez sınırlarıdır. Herkes yalan söyler. Büyük verinin etkileyici örneklerini sıralarken bu alanın etik ve bilimsel sınırlarını da düşünmeyi zorunlu kılar. Arama sorguları kişilerin en mahrem kaygılarına, sağlık sorunlarına, ilişkilerine ve kimlik arayışlarına dair izler taşıyabilir. Veriler toplulaştırılmış olsa bile bu bilgilerin kim tarafından, hangi amaçla ve ne kadar güvenli biçimde kullanıldığı temel bir kamusal sorudur. Ticari şirketlerin veya siyasi aktörlerin insanların kırılganlıklarını hedefleyen profiller üretmesi, içgörü ile manipülasyon arasındaki çizgiyi belirsizleştirebilir. Kitabın sunduğu araştırma heyecanı bu yüzden güçlü veri koruma kurallarından ayrı düşünülemez. Bilimsel tarafta ise en büyük risk korelasyonu nedensellik sanmaktır. Bir bölgede belirli aramaların artmasıyla belirli bir siyasi ya da toplumsal sonucun birlikte görülmesi birinin diğerine yol açtığını kanıtlamaz. Arada ekonomik koşullar, medya gündemi, yerel kültür veya ölçülmeyen başka değişkenler bulunabilir. Ayrıca internet kullanıcılarının aramaları her zaman niyeti veya gerçek davranışı tam olarak yansıtmaz. Kitabın kalıcı değeri, veriyle şaşırtıcı sonuçlara ulaşmasında olduğu kadar okuyucuyu verinin neyi ölçtüğü sorusuna geri döndürmesindedir. Sağlam sonuç için şeffaf yöntem, karşılaştırmalı kanıt, etik denetim ve insan haklarına duyarlı bir yorum gerekir. Sonuç olarak herkes yalan söyler. Veri bilimiyle ilgilenenler kadar psikoloji, sosyoloji, pazarlama, gazetecilik, kamu politikası ve siyaset araştırmalarıyla uğraşan okurlar için de uygundur. Kitabın pratik yararı, anketlerdeki tek bir yüzdeye veya sosyal medyada görünen kimliklere hemen güvenmemeyi öğretmesidir. Okur, insanların söyledikleriyle yaptıkları, aradıkları ve seçtikleri arasındaki farkı daha dikkatli değerlendirmeye başlar. Entelektüel açıdan ise çalışma, dijital çağda sosyal bilimlerin veri kaynaklarının nasıl değiştiğini anlaşılır örneklerle gösterir. İstatistik eğitimi olmayan kişiler için bile ölçümün ne olduğu, örneklemin kimi dışarıda bıraktığı ve ilişkinin nedensellik anlamına gelmediği gibi temel soruları somutlaştırır. Benzer popüler ekonomi veya davranış bilimi kitaplarından ayrıldığı nokta, şaşırtıcı bulguları yalnızca zekice anekdotlar olarak kullanmamasıdır. Arama motoru kayıtlarını, insanların kamusal anlatısının arkasındaki istek ve endişelere ulaşmak için bir araştırma aracı olarak ele alır. Bununla birlikte kitap, arama verisini kusursuz bir zihin okuma tekniği saymamak gerektiğini de düşündürür. Bu denge önemlidir. Veri meraklıları yeni yöntemlerin imkanlarını görebilir, araştırmacılar kendi varsayımlarını sınamak için fikir edinebilir. İletişim ve pazarlama profesyonelleri ise tüketicinin beyanı ile gerçek ihtiyacı arasındaki farkı daha iyi kavrayabilir. En çok da dijital verinin sağladığı bilgi karşısında hem meraklı hem temkinli kalmak isteyenlere hitap eder. Destek olmak isterseniz Seth Stevens Davidovits kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.